3 soru 2 bakış. Barbaros Devecioğlu her hafta ülkenin ve dünyanın gündemini 3 soru 2 konukla mercek altına alıyor. Politika, ekonomi, toplum, sosyal medya ve dijital hayatın süzgecinden geçerek öne çıkan her türlü mesele bu programda. 3 soru 2 bakış her hafta cumartesi saat 13.10'da RSFM'de.
Sayın dinleyenler, burası RSFM, ben Barbaros Devecioğlu. 3 soru 2 bakış programına hoş geldiniz. Bu hafta konumuz 7 Haziran seçimleri öncesi ve sonrası Türkiye ekonomisinin önünde herhangi bir politik risk unsuru var mı? Varsa nedir? Sık sık batılı yatırımcılar tarafından son zamanlarda dile getirilmeye başlanan bir politik risk faktörü tanımlaması var. Gerçi bunun içi açılmıyor hiçbir zaman ama bunu böyle bir şey mevcut mu? Böyle bir durum var mı? Bunu anlamaya çalışacağız. İki konuğumuz olacak. Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörü Levent Yılmaz ilk konuğumuz. İkinci konuğumuz ekonomist ve yazar Mustafa Sönmez. Her iki konuğumuzla da bunu konuşacağız. Seçim öncesi ve sonrası Türkiye ekonomisinin önündeki politik riskler var mı? Varsa nedir? Karşımızda Levent Yılmaz var. Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörü. Levent Bey, hoş geldiniz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz.
Hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum.
Size sorum şu aslında. Yani bugünkü konumuz da o. Türkiye ekonomisinin önünde politik bir risk var mı? Seçim öncesi ama aslında seçim sonrası. Var mı? Varsa nedir? Sizce böyle bir ihtimal söz konusu mu? Yani ekonomik faktörler dışında bir süredir sözü edilen bir takım politik riskler var. Net olarak hiçbir zaman kimse bunları açıklamıyor ya da ya en azından ben rastlamıyorum. Ekonomi kanallarında, yabancı yazılarda, şurada burada ama sizce böyle bir risk faktörü mevcut mu? Politik risk faktörü.
Tabii şimdi uzunca bir süreden beri Türkiye üst üste seçim atlattı. Özellikle yerel seçimler, ardından hemen gelen bir cumhurbaşkanlığı seçimleri. Şimdi de genel seçime doğru ilerliyoruz. Yani son bir sene içerisinde neredeyse 3 tane önemli seçimle karşı karşıya kalıyor Türkiye. Tabii bu seçim süreci yaklaştıkça her zaman olduğu gibi siyasi partilerin söylemleri, seçime yönelik söylemleri de artıyor. Özellikle muhalefet cephesinde sürekli dillendirilen işte ekonomideki bazı sorunlar olduğu, ekonominin artık kaldıramayacak duruma geldiğine yönelik eleştiriler var. Öte yandan ekonominin dışında sizin de biraz önce sorunuzda belirttiğiniz gibi bazı siyasi risklerin gündeme gelmesiyle ilgili söylem iddialar var daha doğrusu.
Evet.
Bunları biz incelediğimiz zaman aslında biz buna ekonomi güvenliği de diyebiliriz. Yani biz bununla ilgili Stratejik Düşünce Enstitüsü'nden oldukça kapsamlı bir rapor yayınlamıştık geçtiğimiz yıl Nisan ayı içerisinde, ekonomi güvenliği başlıklı. Biz burada sadece ekonomik faktörlerin değil, ekonominin dışındaki faktörlerin ekonomiye etkilerini de analiz etmiştik. Bu açıdan baktığımızda ben şu anda Türkiye'nin ekonomi güvenliği açısından siyasi bir risk olduğunu görmüyorum. Çünkü biz her zaman şuna inanıyoruz. Ekonomik istikrar esasen siyasi istikrarın bir devamı. Siyasi istikrar da ekonomik istikrarla sağlanan bir istikrar türü. Dolayısıyla bu iki döngü devam ettiği sürece ben bir siyasi istikrarsızlık olacağını düşünmüyorum. Bu bakımdan önümüzdeki seçimlerde, şimdi aday listeleri de açıklandı biliyorsunuz. Aday listelerin açıklanmasının ardından da ısrarla sanki Beştepe ile işte başbakanlık arasında bir sorun yaşanacak gibi bir algı vardı. Bunun da olmadığı görüldü. Yani parti içerisinde, İktidar Partisi'nin içerisinde de bir sıkıntı olmadığı açıklanan aday listelerinin ardından ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla baktığımızda yani iç dinamikler açısından siyasi bir kriz görünmüyor. Tabii burada önemli olan şu, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki süreçte başkanlık sistemine ilişkin bir gerekliliği dillendiriyor ve hükümet cephesinden de AK Parti cephesinden de buraya destek gelmeye başladı ve işte geçtiğimiz hafta içerisinde Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı. İşte Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar bizim de partimizin temel tezi olacak. Yani başkanlık sistemine geçiş partimizin temel tezi olacak demişti. Dolayısıyla bütün bu süreci değerlendirdiğimiz zaman siyasi bir risk görünmüyor ama Türkiye ne zaman seçime gitti özellikle Türkiye'deki bu siyasi istikrardan, siyasi istikrara bağlı ekonomik istikrardan rahatsız olabileceğini düşündüğümüz bazı çevreler bunları dillendiriyorlar. Aslında baktığınızda özellikle seçim dönemlerinde Türkiye'de ısrarla konut balonu hikayeleri ön plana çıkarılıyor. Siz de takip etmişsinizdir mutlaka.
Evet.
Türkiye'de bir konut balonu var mı? Bu balon ne zaman patlayacak? Öte yandan işte bazı makroekonomik göstergelerin dönemsel olarak kötü gelmesi. Yani aslında trend, yani makroekonomik göstergenin seyri iyi ama hani o ay kötü bir gösterge gelmiş olabiliyor. Kötü bir rakam gelmiş olabiliyor. Hemen bir kriz tellallığı yapma. Bu hani artık Türkiye'de alışkın olduğumuz 12-13 yıldan beri dillendirilen bir konu. Dolayısıyla ben ekonomik açıdan
böyle düşünmüyorum. Peki,
önümüzdeki dönemde bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum.
Peki müsaade ederseniz şunu sormak istiyorum. Eğer seçim sonrası HDP %10 barajını geçerse o zaman AK Parti'nin oylarında, ya daha doğrusu milletvekili sayısında ciddi bir azalma olacağı söyleniyor. Yani o zaman başkanlık hedefinin zorlaşma olasılığından bahsediliyor. Bu sizce bir sıkıntı yaratmaz mı? Yani bir, yani hedef olarak bunu seçmiş olan bir siyasi partinin hedefine ulaşamama, sadece ihtimalden söz ediyorum.
Şöyle bir durum var. Ekonomi açısından şöyle değerlendireceğim ben, şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizim biraz da iktisatçı olduğumuz için anketlere bakıyoruz. Yani HDP'nin barajı aşma ihtimali olup olmadığını biz tabii ki anketler üzerinden takip edebiliriz.
Doğru, evet. Evet.
Anketlerde aşamayacakmış gibi bir görüntü var. Dolayısıyla burada ben oradaki söz konusu riskin minimize edildiğini düşünüyorum. Kaldı ki bir de şöyle var. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı işte iktidar partisinin 400 vekil alması gerektiğini ifade ediyor. Baktığınız zaman yasa çerçevesinde
gerek yok buna aslında.
376 vekil yeterli. Evet. Bir tane de meclis başkanı düşünürsek 377 milletvekiliyle bu iş olur gibi görünüyor.
Evet.
Diyelim ki bu da olmadı. 330 milletvekiliyle
biliyorsunuz
referanduma götürme,
evet, doğru.
Şeyi var. Yasa çerçevesinde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla ben başkanlık sistemine giderken Türkiye'nin önünde çok ciddi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Son yapılan anketler seçime doğru biraz daha netleşir diye.
Doğru. Şimdi çok erken anketler, zaten konuşmak bunu.
Evet. Seçime doğru yapılan anketleri de gördükten sonra ben sanki yani bu işin referanduma bile kalmadan hal olacağını düşünenlerdenim. Çünkü yani özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ısrarla üzerini çizerek anlatmaya çalıştığı artık Türkiye'nin yeni bir ekonomik modele ihtiyacı var talebinin ben halkta karşılık gördüğüne inanıyorum. Bunda da işte üretim ve istihdam odaklı bir büyüme modeli, Türkiye'nin kendi iç dinamiklerini kullanarak işte Ar-Ge altyapısını güçlendirerek önümüzdeki dönemde daha fazla istihdam sağlayacak reel sektörün ön planda oldu. Yani finans sektörünün de değerlendirildi ama sadece finans sektörü üzerinden değil, reel sektörün daha ön planda olduğu bir ekonomik modele geçiş sürecinde halktan da bir ciddi karşılık bulduğunu, destek bulduğunu görüyorum, takip ediyorum. Dolayısıyla ben yani seçimlerde siyasi risk olacağını düşünmüyorum. Aksine özellikle başkanlık sisteminin ilişki olarak yani sistemin özellikleri, sistemin detayları ortaya çıktıkça halktaki karşılığının daha da artacağını düşünenlerdenim. Dolayısıyla ben çok önemli bir seçim olduğuna inanıyorum ama belki de en büyük seçimlerden bir tanesi olacaktır İktidar Partisi için diye düşünüyorum.
Peki son bir soru daha soracağım müsaadenizle. Ali Babacan ve Merkez Bankası yönetiminin seçimlerden sonra AK Parti diyelim ki sizin söylediğiniz gibi yeterli çoğunluğu elde etti. Ekonomi yönetiminde kalacağını düşünüyor musunuz dışarıdan bir bakan olarak veya Merkez Bankası'nın politikasında bir değişiklik olacağını düşünüyor musunuz?
Tabii. Burada şu önemli. Sayın Babacan'ın 3 dönem kuralından dolayı milletvekili görevi sona eriyor.
Evet.
Ve işte baktığımız zaman eğer 376-377 milletvekilini bulursa AK Parti, içeride vekil profili incelediğimiz zaman Sayın Babacan'ın görevini yapabilecek oldukça fazla da kişi olduğu, tecrübeli insan olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla
doğru.
Hani bu bir zorunluluk değil. Yani hani,
evet.
Tabii dışarıdan bu çok dillendirilen bir konu. Yani Babacan giderse ekonomide sıkıntı yaşanır. Ben böyle olmadığına inananlardanım. AK Parti bir sistem partisi. Dolayısıyla bu sistem devam ettiği sürece yani kişilerin ben çok fazla önemi olmadığını düşünüyorum. Merkez Bankası konusuna gelince de ben özellikle başkanlık sistemine geçiş sürecinde Merkez Bankası'nın yapısına ilişkin de bazı şeyler olabileceğini düşünüyorum.
Kanun değişiklikleri değil mi?
Kanun değişikliği, çünkü bizdeki Merkez Bankası yapısı şu, sadece fiyat istikrarına odaklanmış durumda,
evet.
Merkez Bankası kanun gereği. Ama siz sadece fiyat istikrarı yaptığınız zaman, yani fiyat istikrarına odaklandığınız zaman üstü kapalı bir de aslında kur hedeflemesi yapıyorsunuz.
Evet, doğru.
Yani normalde dalgalı olan kur, Türkiye'deki dalgalanmaya bırakılmış kura üstü kapalı aslında bir de müdahale etmeye çalışıyorsunuz,
evet.
Bu fiyat istikrarı politikasıyla. Bunun yerine ben Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ile beraber büyümeyi ve istihdamı destekleyen bir yapıya da kavuşturulması noktasında bir düzenleme yapılması gerektiğine inananlardanım. Sanki başkanlık sisteminin temel ekonomik argümanlarından bir tanesi de bu olacak gibi düşünüyorum.
Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Levent Yılmaz, katıldığınız için sağ olun.
Teşekkürler, sağ olun.
Evet, Levent Yılmaz'ı dinledik. Şimdi Mustafa Sönmez'e bağlanacağız Sayın. Karşımızda ikinci konuğumuz ekonomist yazar Mustafa Sönmez var. Mustafa Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz.
Merhaba, hoş bulduk. İyi
yayınlar. Sağ olun. Bugün konumuz Türkiye ekonomisinin önünde seçim öncesi ve sonrası. Hatta ağırlıklı olarak belki de şunu söylemek daha doğru, seçim sonrası bir politik risk mevcut mu? Bunu konuşacağız. Sizce var mı politik riskler Türkiye'nin ekonomisinin önünde? Nedir varsa?
Politik risk aslında öteden beri var. Şöyle var yani. Bu özellikle AKP ve Gülen cemaati arasındaki çatışma ve bunun belli yerlere yansımaları dış aktörler tarafından bir risk olarak değerlendirildi. Onun yanı sıra tabii jeopolitik riskten de bahsetmek lazım.
Evet.
Orta Doğu'daki gelişmeler Türkiye'nin coğrafyası açısından bir de jeopolitik risk ortaya çıkardı. Bunlar tabii özellikle dış yatırımcıların yakından takip ettikleri ve kararlarında etkili olan unsurlar. Şimdi 7 Haziran'a doğru tabii bir kere bir bekle gör durumu var. Birçok yatırımcı yani ekonomik iklim de bu arada tabii çok parlak değil ama politikada da ne olacak diye bir bekle göre girmiş durumdalar. Yani 7 Haziran'dan nasıl bir kompozisyon çıkacak onu görmek isteyeceklerdir hem içerideki hem dışarıdaki aktörler. Ona göre belli kararlar alacaklar.
Peki.
Ama bu dönemde yani politik risk tek belirleyici şey değil alınacak kararlarda. Dikkate alınacak unsurlardan biri ama tek
değil.
Başına bir unsur değil. Yanı sıra ekonomik riskler ve jeopolitik riskler de dikkate alınacak.
Eğer seçim sonrası HDP %10 barajını geçerse AKP'nin başkanlık hedefi, başkanlık sistemi hedefi kesintiye uğrayacak gibi görünüyor. Milletvekili sayısı oldukça düşecek gibi görünüyor. Mesela böyle bir olasılık gerçekleşirse şayet o zaman nasıl bir ekonomik vaziyet içinde oluruz?
Vallahi aslında sanırım içeride de dışarıda da bu başkanlık formülü sıcak karşılanmıyor. Yani bunun tabii çok dar şeyleri vardır, yandaşları vardır ama politik iktidar açısından hem içeride hatta AKP'nin kendi içinde buna çok sıcak durmayanlar var. Dış dünyada da bu Erdoğan vari bir başkanlığın çok hayır etmeyeceğini, içeride gerilimleri artıracağını ve istikrar yerine istikrarsızlık getireceğini düşünenler çoğunlukta. O nedenle yani böyle bir sonuç çıkarsa herkes bir of çeker bu olmadı diye.
Risk olmaz tam tersi.
Evet, risk biliyorum. Olmaktan çıkar bu.
Evet.
Tersi olursa riskler artabilir. Yani artabilir. Ona öyle bakmak lazım. HDP'nin barajı aşması bir risk unsuru diye görülür. Tersi durum yani ters senaryo gerçekleşirse.
Evet.
Çünkü hem temsil edilirler hem de güçler biraz daha dengeli dağılmış olur.
Evet.
İhtimal bir koalisyon ortaya çıkarsa bu da çok öyle bir felaket olarak değerlendirilmez. Yani anlaşabilen bir koalisyon yine yatırımcı açısından önemlidir. Ama dediğim gibi bunlar politik riske kilitlenmiş değil şu an dış yatırımcı.
Anladım.
Ekonomik olarak başka şeylere bakıyor. Özellikle Amerika'da olan biterlere.
Evet, doğru.
Bakıyor, pozisyonunu ona göre alıyor, işte Fed'e göre alıyor. Fed'in faiz artırma takvimini bekliyor, ona göre pozisyon alıyor. Yani Türkiye'de çok politik riskler sıfıra değilse birlik bir sanlık olmaz.
Olmaz, evet.
Ya bir de tabii jeopolitik risk var şimdi. İran faktörü
büyüyerek devam edecek çıktı. Gibi görünüyor.
Evet, yani İran eli güçlendi. Bir bölgesel güç olarak Türkiye'nin epey önüne geçti ondan sonra. Bundan sonra da Amerika ile beraber bölgede farklı bir rüzgar esecek İran üstünden.
Evet.
Türkiye bunun kazananı mı olur, kaybedeni mi olur? Şu anda şey değil, kazananı değil.
Değil, evet.
Ama 7 Haziran'dan sonraki politik tablo ile beraber pozisyonlar değişebilir. İran'la olan ilişkiler ve İran'ın Türkiye'ye karşı duruşu da farklılıklar olabilir.
Evet.
Bunların hepsi işte 7 Haziran'la beraber yeniden şekillenecek ama ben bütün bunların içinde ekonomik riskin çok daha dikkate alınan ve epey de dışsal bir faktör. Bu içerideki bir dizi göstergeyi de aslında dışarısı belirliyor.
Doğru, evet.
Onun için dışarıda esecek olan rüzgarlar çok daha önem kazanıyor. Türkiye'nin içindeki aktörler açısından da, Türkiye ile ilişkisi olan yabancı aktörler açısından da.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Mustafa Sönmez katıldığınız için.
Sağ olun.
Evet, her iki konumuzu da dinledik. Seçim öncesi ve sonrası Türkiye ekonomisinin önünde herhangi bir politik risk var mı? İki konumuz da farklı görüşler dile getirdiler. Karar size kalıyor sayın dinleyenler. Haftaya yine benzer bir konuyla karşınızda olacağız. İyi hafta sonları.
3 soru 2 bakış. Barbaros Tevecioğlu her hafta ülkenin ve dünyanın gündemini 3 soru 2 konukla mercek altına alıyor. Politika, ekonomi, toplum. Sosyal medya ve dijital hayatın süzgecinden geçerek öne çıkan her türlü mesele bu programda. 3 soru 2 bakış her hafta cumartesi saat 13.10'da RSFM'de.